Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. İttihat-ı İslam programımızda bugünkü konuğumuz Sayın Necmi Sadıkoğlu. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Evet, Sayın Sadıkoğlu, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Onursal Başkanı. Hem sanayici, iş adamı, müsiyat da bulundu. Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Başkanlığı yaptı. Çok köklü bir sivil toplumcusunuz Sayın Sadıkoğlu.
Evet.
İş dünyasıyla birlikte... Tabii bu bir gönül işi, yani hayat düşüncesi, inançın kaynak verdiği bir şey sivil toplumculuk.
Evet.
Siz de çok uzun yıllardan beri çeşitli kademelerde, üst yöneticilikte bulundunuz. İDSB, yani İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği nasıl ihtiyaç oldu bunu kurmaya, ne ön ayak oldu ve ne tür faaliyetlerde bulundu şimdiye kadar?
Teşekkür ederim bu programa davet ettiğiniz için. İzleyicilerimize de sevgilerimi sunuyorum. Ben 2001 ve 2007 yılları arasında 6 yıl Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Başkanlığı'nı yaptım. Bilindiği gibi Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı bir şemsiye örgütü. Türkiye'de kurulan en büyük sivil toplum örgütü. Altında yüzlerce sivil toplum örgütü olan bir kuruluş. Bu tabii lokal, Türkiye içerisinde. Bunun başkanlığını yaparken şu fikir aklımıza geldi. Aslında acaba dedik, İslam dünyasında da benzeri bir kuruluş olabilir mi? Böyle bir şemsiye kuruluş meydana getirebilir miyiz diye. Arkadaşlarla istişareler yaptık. Yurt dışından gelen bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle istişare yaptık ve bunun neticesinde 2005 yılında Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı uluslararası bir organizasyon gerçekleştirdi. Değişen dünyada yeni bir vizyon arayışı başlığı altında 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında bu organizasyonu İstanbul'da gerçekleştirdik. Bunun amacı İslam dünyasından gelen sivil toplum örgütleriyle birlikte İslam dünyasındaki insan hakları, özgürlükler, kişi temel hak ve özgürlükleri, refah, ekonomi, bu konuları konuşmak, İslam dünyasının geçmişini, bugününü ve geleceğini tartışmaktı. Güzel bir toplantı oldu. Bu 30 Nisan'daki toplantımıza o zamanki meclis başkanımız Bülent Arınç Beyefendi, 1 Mayıs'taki toplantımıza da şu anda Cumhurbaşkanımız olan Sayın Abdullah Gül Dışişleri Bakanı'ydı. Kendileri teşrif ettiler. İki gün bizi şereflendirdiler. Yurt dışından çok katılım oldu. Yurt içinden de çok katılım oldu. Bu toplantının sonucunda İslam dünyasında böyle bir kuruluşun gerçekleşmesinin zaruri olduğu, böyle bir şemsiye örgütün kurulmasının zaruri olduğu konusunda hemfikir olduk. Ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği bu şekilde fikren doğmuş oldu. Oy birliğiyle böyle bir çatı kuruluşun kurulmasına karar verildi. O tarihten sonra çeşitli çalışmalarımız oldu, temaslarımız oldu. Ve aynı yılın 25 Aralık'ında da resmen Bakanlar Kurulu kararıyla İslam Dünyası Setekalar Birliği kurulmuş oldu.
Adı üstünde İslam Dünyası'nın sivil toplum kuruluşları. Evet. Tabii İslam ülkelerinin halklarının birbirine yakınlığı malum.
Evet.
Ama hükümetlerinde mesela İslam Konferansı örgütü 57 İslam ülkesini barındıran bir örgüt ama İslam dünyasının sorunlarına cevap olamıyor. Bilmiyorum hemfikir miyiz ve bu konuda halkların arasında yapılmış bir sivil toplum birliği gerçekten önem arz ediyor. Çünkü Müslümanlar ancak kardeştir buyuruyor Cenab-ı Allah.
Evet.
Ayet-i Kerime'de şeytanları Allah'a sınırım. Dolayısıyla bu kardeşliğin pekişmesi için önemli bir adım.
Tabii çok doğru. Biz dediğim gibi uzun süre bunu tartıştık olabilir mi diye. Çünkü İslam dünyası dediğiniz zaman İslam İş Birliği Teşkilatı yeni adıyla eski adıyla İslam Konferansı Teşkilatı 57 tane ülkeyi barındırıyor. Tabii bunlar hükümetlerin kurmuş olduğu bir organizasyon olduğu için sizin de dediğiniz gibi İslam dünyasının sorunlarına çok fazla cevap veremiyorlar. Çünkü İslam dünyasında da zaten bilindiği gibi çok birlik ve beraberlikten söz etmek mümkün değil. Hani şimdi biraz daha belki iyi ama o söylediğimiz tarihlerde 2000'li yıllarda bundan bahsetmek mümkün değildi. Biz tabii bunu düşünürken acaba ne tip sivil toplum örgütleri karşımıza çıkacak diye de çok düşündük. Çünkü Türkiye bunların içerisinde en gelişmişi ve sivil toplum örgütlerinin çok yoğun olduğu bir ülke. Her konuda bilindiği gibi sivil toplum örgütleri ülkemizde faaliyet gösteriyor ama İslam Dünyası dediğiniz zaman bunlar değişik yönetimler, değişik yöneticiler tarafından idare edilen, çoğu da bizim tasvip etmediğimiz otoriter, totaliter ülkeler. O bakımdan sivil toplum örgütleri çok fazla yoktu. Daha ziyade yardım kuruluşları ağırlıktaydı. İşte biz olabileceğin en iyisini yaptık. Çok seçmeci davrandık. Gerçek sivil toplum örgütlerini bulmaya çalıştık. Çünkü sivil toplum örgütlerini ararken, bulmaya çalışırken bir de bunların politize olmamalarına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bunlar hükümetler üstü organizasyonlar olması gerekiyor. Non-governmental organization diyoruz bunlar. Organization diyoruz, NGO. O bakımdan biz de bu kriterlere çok dikkat ettik. Yani çok devlet yanlısı, hükümetler yanlısı olması konusunda. Bu bakımdan seçici davrandık ve bu şekilde başlamış olduk. İslam dünyasında tabii 57 tane İslam ülkesi var. Sizin de söylediğiniz gibi İslam Konferansı, İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı. Evet. Bunlar genellikle ekonomik olarak ve diğer konularda, insan hakları konusunda olsun, refahın yaygınlaştırılması konusunda olsun, kişi temel hak ve özgürlükleri konusunda çok geri kalmış ülkeler maalesef. Bunu bu işte uğraşan, uzun seneler uğraşan birisi olarak söylüyorum. Bizim amacımız aynı zamanda Türkiye'nin tecrübelerinden, bilgi birikiminden bu ülkelerin istifade etmesini sağlamak, bu ülkelerde refahın daha yaygınlaşması, eğitimin gelişmesi, sağlığın gelişmesi ki bunlar temel problemlerdir bu ülkelerde. Buna ön ayak olmak ve bizim sivil toplum örgütlerimizin bilgi becerilerini ve tecrübelerini buradaki kendi o ülkelerin kuruluşlarını aktarabilmek içindi. Ve bu gayeyle zaten yola çıktık. Tabii bugün geldiğimiz nokta iyi bir nokta. Aradan geçen süre içerisinde ben 6 yıl başkanlığını, genel sekreterliğini yaptım. Çünkü başkanlık sistemi yok. Genel sekreter, başkan yerine genel sekreter ve Türkiye'den seçildi. Ve ofiste, ana merkezde Türkiye'de şu anda İstanbul'da 6 yıllık sürem içerisinde bu ilişkiler o kadar yoğunlaştı ki bugün 55 ülkede neredeyse 220 tane sivil toplum örgütünün üye olduğu dev bir çatı kuruluşu haline geldi. Allah'a şükürler olsun. Bu süre içerisinde çok güzel hizmetler yapıldı tabii. Bu dediğiniz gibi ilişkilerin geliştirilmesi açısından, sivil toplum örgütlerinin birbirini daha iyi tanıması açısından, bu tip organizasyonların bu manada çok önemi var. Tabii hükümetler ancak siyasi görüşmeler yapabiliyorlar. İş adamları ticareti geliştiriyorlar. Ama sosyal gelişmeyi sağlayacak olan, sosyal ilişkileri sağlayacak olan da sivil toplum örgütleridir. Gerek eğitim konusunda olsun, gerek çevre konusunda olsun, gerek sağlık konusunda olsun. Aklımıza gelebilecek her konuda Türkiye'de çok yaygın çalışan sivil toplum örgütleri var. Ve bu süre içerisinde, geçen 6 yıllık süre içerisinde dediğim gibi çok güzel gelişmeler oldu. Çok uluslararası toplantıya ev sahibi yaptı Türkiye. Aynı zamanda yurt dışında da bu tip organizasyonlar yapıldı. Bugün güzel bir noktaya geldik, Allah'a şükürler olsun.
Evet, gerçekten takdire şayan girişimler bunlar. Ve tabii bizim imanımız ve inancımızdan kaynaklanan, diğer İslam ülkelerindeki milletleri de kardeşimiz olan olarak gören bir anlayışla, bir duyguyla, bir kardeşlik duygusuyla ve bir imanla yapılan hareketler var. Bu gönüllü şey. O yüzden hakikaten milletimizin böyle birlik, beraberliği, bütünleştirici, pekiştirici. Dilim dönmedi söylemeye, pekiştirmeyi. Her türlü faaliyetin çok büyük önemi var.
Evet.
Hakikaten şimdi günümüzde de son siyasi gelişmelerde de bunun önünü açan güzel girişimler oluyor. Mesela vizeler kaldırılıyor.
Evet.
60 ülkenin üzerinde vizeler kaldırıldı. Bunun içinde İslam ülkeleri var, başka ülkeler de var. Ama inşallah pasaportlar da kaldırılır. Gürcistan'la başladı. Kıbrıs'a gider gibi biz istediğimiz kardeşlerimiz olan bir ülkeye
evet.
nüfus kağıdımızla gidip gelebilsek, değil mi? Bu çok ön açıcı bir şey yani. O yüzden
tabii doğru. Bunlar hayal değil. Eskiden hayal olarak Hı-hı. gözüken, görünen bazı şeylerin gerçek olduğunu Hı-hı. görüyoruz. Özellikle tabii hükümetimizin son 10 yıl içerisinde yapmış olduğu Hı-hı. güzel çalışmalar takdire şayan, hem Türkiye açısından Hı-hı. hem çevre ülkeler açısından hem de uluslararası camia açısından yapılan hizmetler büyük bir takdirle karşılanıyor. Dün bunları düşünmek değil, hayal etmek bile mümkün değildi. Bugün sizin de söylediğiniz gibi birçok ülkeye vizesiz girebiliyoruz. Avrupa Birliği'ne giriş süreci bir şekilde devam ediyor. İnşallah onda da ciddi adımlar atılacak. Belki Avrupa Birliği ülkeleriyle de vize sorunu halledilecek. Ortadaki ülkeler, Orta Doğu ülkelerinin bir kısmıyla biliyorsunuz vizeler kaldırıldı. Bir kısmıyla da görüşmeler devam ediyor. Biz de ümit ediyoruz ki artık nüfus kağıdımızla birlikte Türkiye'nin bir yerinden bir yerine giderken olduğu gibi bu ülkelerde seyahat edebilelim. Türkiye bu konuda önderlik yapıyor tabii. Birçok ülkeye önderlik yapıyor. Özellikle bulunduğu coğrafyada lider bir ülke, abi ülke pozisyonunda. Eskiden de böyleydi Osmanlı zamanında. Şimdi gene aynı pozisyonu devam ettirmeye çalışıyor. Sayın Başbakanımızın açıkladığı bir rakam vardı. Geçen sene yurt dışına yapılan doğrudan yardımlar 2,5 milyar dolar civarında çok büyük montanlı yardımlar yapılıyor. Özellikle tabii İslam ülkesi dediğimiz ülkelere daha çok yoğun bir şekilde TİKA vasıtasıyla da bu yardımlar götürülüyor. Tabii diğer ülkelere de getiriliyor ama büyük miktarda İslam ülkelerine geri kalmış ülkelere bu yardımlar getiriliyor. Bunları tabii götürecek olan, bu ilişkileri getirecek olan hükümetlerin yanında sivil toplum örgütleridir. Bu sivil toplum örgütlerinin faaliyetleriyle birlikte bu ilişkileri çok daha geliştirmek mümkün. Yani bu ülkeler arasındaki birlik ve beraberliğin tesis edilmesi sivil toplum örgütleriyle çok daha rahat olacaktır. Bize mesela İslam Dünyası Sivil Toplum Örgütleri'nin Türkiye'deki üye sayısı yaklaşık 100'e yakın üye sayısı var. Bunlar hepsi çok seçkin kuruluşlar. Kendi alanında söz sahibi olan ve gerekli bilgi birikimleri, tecrübeleri olan kuruluşlar, köklü kuruluşlar. İşte biz gittiğimiz zaman yurt dışına bu kuruluşları da beraberimizde getiriyoruz ve oradaki hem gittiğimiz ülkede hem de diğer üye ülkelerden gelen bu tip organizasyonları bir araya getiriyoruz. Bir konu başlığı altında toplantılar yapıyoruz. Bu şekilde mesela İDSB 2006 yılından başlayarak 2005 yılında kuruldu. 2006 yılında ilk seyahatini Endonezya yaptı. Kardeş ve dost ülke ki en büyük Müslüman nüfusun yaşadığı ülkedir. 240 milyon Müslümanın yaşadığı dünyanın 5. kalabalık ülkesi. İlk ziyaretimizi ve ilk toplantımızı biz Endonezya'da yaptık. Buradaki kasıt sadece toplantıları Türkiye'de yapmak değil, bu ülkelere de giderek o ülkelerin de bu şekildeki organizasyon yapma bilgi ve becerilerini arttırmak. İlk yönetim kurulu toplantımızı dediğimiz gibi Jakarta'da yaptıktan sonra sırayla üye ülkeler, birçok üye ülkede toplantılar yaptık. Mesela 2010 yılında yaptığımız toplantı çok önemli bir toplantıydı. Endonezya'da, Kuala Lumpur'da yaptık bunu. İslam dünyası da iyi yönetim konusunu tartıştık. İlk defa İslam dünyası nasıl yönetiliyor? Bunu masaya yatırdık. Konusunda uzmanlarla birlikte. Ve o tarihte de 2010 yılının sonlarına doğru da biliyorsunuz bir Arap Baharı başladı. Yani insanlar belki de artık bunu hissetmeye başlamışlardı. Bizim gündeme getirmemiz de belki etkili olabilir. Tabii bunu bilmek mümkün değil ama şu anda güzel gelişmeler oluyor. Bunu biz memnuniyetle görüyoruz. İslam dünyasında bir değişim süreci başladı Arap Baharı ile birlikte. Mısır'da, Libya'da, Tunus'ta başlayan, işte arkasından Mısır'a, arkasından Libya'ya gelen bu değişim şimdi Suriye'de inşallah gerçekleşecek. Tabii Suriye'deki olaylar hepimizi çok derinden üzüntüye sokuyor. Çok üzülüyoruz. Burada kardeş kanının akması bizi fevkalade tesir altında bırakıyor. Üzüntüye sevk ediyor. Neticede ölen de, öldüren de hep bizim kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz. Bir an evvel burada da sülh ve sükunun gelmesini ve insanların refaha kavuşmasını istiyoruz. Şu anda bütün duamız o. Sivil toplum örgütleri olarak da biz zaten elimizden geleni yapıyoruz yardım konusunda. Ama bir an evvel tabii oranın normalleşmesi için Esed hükümetinin de bu tavrından vazgeçmesini diliyoruz. Mutlaka onlar da bir gün gerçeği göreceklerdir, kısa bir zamanda görecekler ve burada da inşallah bir normalleşme süreci ve demokrasiye geçiş süreci başlayacak. Tabii bütün bu süreç içerisinde gerek Türk hükümeti olarak, gerek sivil toplum örgütleri olarak bu ülkelerin normalleşmesine katkıda bulunuyor. Sınırlarımızı açtık biliyorsunuz. Suriye'den yüz binlerce insan şu anda Türkiye'de yaşıyor. Civar illerde, Suriye sınırı yakın olan yerlerde yaşıyorlar. Türkiye bunların bütün ihtiyaçlarını sivil toplum örgütleri olarak, hükümet olarak karşılıyor. Bu bizim tabii İslamiyet'in bize vermiş olduğu bir güzellik. Dediğiniz gibi Müslümanlar kardeştir düsturuyla hareket ederek biz de bir lokmamız varsa onu bölüşüyoruz. O kardeşlerimize yardım getiriyoruz.
İnşallah.
Ama şu da bir gerçek ki Müslümanlar bunu hak etmiyor tabii. Bu durumu hak etmiyor.
Peki bu durumu düzeltebilmek için mesela Suriye'deki olaylara Müslümanlar müdahale edemiyor. Hiç kimse bir şeyde bulunamıyor. Evet. Arap Birliği var deniyor ama bir yaptırım gücü yok.
İslam İşbirliği Teşkilatı var.
Diyoruz. Evet. Bir yaptırım gücü yok. O zaman İslam ülkeleri Avrupa Birliği gibi, o da önce ekonomik birlik olarak başladı. Ekonomik evet. ilişkiler. Sonra sosyal, sonra siyasi, askeri, her türlü bir birlik, para birliğine kadar gittiler. Biz niye İslam dünyası olarak Avrupa Birliği'nden daha ileri bir birlik, ki Cenab-ı Allah bize birlik olmayı emretmişken,
tabii.
bu birliği, mesela bu sivil toplum hareketleri bunun aslında öncü hareketleridir.
Evet.
Biz de her ülkenin kendi içinde yönetiminin özgür olduğu, sınırlarının kendisine ait olduğu ülkelerin ama Avrupa Birliği'nden daha ileri
evet.
bir İslam Birliği kurmamız acil gerekli değil mi?
Vallahi acil gerekli de çok gecikmiş bir gereklilik var burada tabii, çok haklısınız. Şimdi tabii İslam dünyasına baktığın zaman, İslam ülkelerine baktığın zaman ne dedik? 57 tane İslam konferansı ülkesine bağlı ülke var. Birçok Müslümanın yaşadığı ülkeler var. İslam dünyası diyoruz biz. Bizim de ismimiz neydi? İslam dünyası, bir toplum kuruluşları birliği. Başlarken böyle bir isim koyduk. Bundaki kastımız neydi? İslam, Müslümanların yaşadığı her yer İslam dünyası olarak tanımlanıyor. Bütün dünyada bu tanım böyle. Fakat bu ülkeler arasında sözümün başında da söyledim. Gerekli olan bu birliği kuramadığımızı söyledim zaten. Yani bu birlik beraberlik yok ama şimdi biraz daha eskiye göre biraz daha iyi. Bunun bence temel nedeni İslam dünyasındaki eğitimsizliktir. Bugün bu ülkelere baktığınız zaman eğitimin çok dip seviyede olduğunu görüyorsunuz. Tabii eğitimsiz insanların talepleri de çok farklı oluyor. Eğitimli insanların talepleri de çok farklı oluyor. İstekleri, arzuları çok farklı oluyor. Özellikle tabii İslam dünyasını yöneten bazı güçlerin, bazı ülkelerin başındaki güçlerin özellikle bu ülkeleri eğitim konusunda çok geri bıraktırdığını görüyoruz. Bunu tabii özellikle yapıyorlar. Hem kaynakları istedikleri gibi o ülkelerin kaynaklarını kullanabilmek, hem de insanların taleplerini törpülemek, onların talep etmesini engellemek, eleştirmesini engellemek açısından bunu yapıyorlar. O bakımdan bu olayın gelişebilmesi için, bu birliğin kurulabilmesi için bir kere eğitimden başlamak gerektiğine ben inanıyorum şahsen. Çünkü eğitimin olmadığı hiçbir ülkede bu istekler ve arzular gerçekleşemez, bu talepler gerçekleşemez. İnsanlar taleplerini dile getiremezler, çekinirler. Kendine verilenle yetinmek zorunda kalırlar. Bu ülkelerde dediğim gibi öncelikle eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak lazım ki Zaten bizim de yapmak istediğimiz, yani kuruluş olarak başından beri yapmak istediğimiz en çok eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak. Bir de sağlığın gelişmesine. Tabii eğitim ve sağlık beraber gider. Sağlıksız nesillerin de bir talep hakkı olmaz. Eğitimsiz nesillerin de bir talebi hakkı olmaz. Bunların gerçekleşebilmesi için demek ki eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak lazım ki Türkiye'de de bu sıkıntı var. Bunu Sayın Devlet Bakanımız ve Başbakan Yardımcımız Ali Babacan'ın birkaç tane konuşmasında ben de şahit oldum. Türkiye'de 25 yaş üstü bir gencin almış olduğu eğitimin süresinin 6,5 yıl olduğunu söyledi. Yani bu çok düşük bir rakam. Halbuki biz çevremize baktığımız zaman işte herkesi lise mezunu görüyoruz, üniversite mezunu görüyoruz ama demek ki ortalamasını aldığınız zaman bunun 6,5 yıl olduğunu görüyoruz. 6,5 yıl çok düşük bir eğitim süresidir. Evet. Bu eğitim süresiyle hiçbir şey yapmak mümkün değil. Yani bir gelişmişlikten bahsetmek mümkün değil. Teknoloji meydana getirmek, inovasyon yapmak, katma değerli mal üretmek, hepsi bunlar eğitimle alakalı şeyler ki Türkiye tabii buna çok ehemmiyet veriyor. Hükümetimiz ve Sayın Başbakanımız bu konuda Türkiye'nin gelişmişliğinin ancak eğitimle olabileceğini bildiği için eğitime çok büyük yatırımlar yapılıyor biliyorsunuz. İnovasyona çok büyük yatırımlar yapılıyor, çok büyük teşvikler veriyor. Türkiye'nin daha inovatif ve daha teknolojik ürünler yapması, daha katma değerli ürünler yapması için çok geniş çalışmalar var. Tabii firmalarda ve eğitim veren kuruluşlarında bu konuda çok da hassas olması lazım. Gençlerimizin tabii özellikle çok hassas olması lazım. Eğitime çok ehemmiyet vermeleri lazım. Bunları tabii belki ilerleyen dakikalarda konuşuruz da İslam dünyasının bence temel ve en büyük sorunu budur. Bu sorun halledilmedikten sonra bu ülkelerin gelişmişliğinden, birlik ve beraberliğinden bahsetmek hiçbir zaman mümkün olmayacaktır.
Evet, tabii eğitimin önemi hem radikalizmi ortadan kaldırması, hem cehaleti ortadan kaldırması, hem zihinsel ve imani yetişme için çok önemli bir
faktör. Ve gelişmişliğin temini tabii.
Tabii, şüphesiz. Eğitimin içeriği de, belirlenişi de çok önemli. Biz dünyada İslam ülkeleri dahil, yani bunun içinde İran da var, hatta bizim ülkemizde de eğitimin içinde kendini kurtaran insan, işte bireyselciliğe götüren, yani kapitalist, darwinist bir eğitim şeyi var. Evet. Mesela biyolojide darwinizm okutuluyor. Evet. Yani ve ben okudum. Yani şimdiki jenerasyonun kitaplarını da inceledim. Baktım hala insanın ve kainatın her şeyin, varlığın, varoluşu hakkında tek geçerli şey evrim teorisiymiş gibi bir eğitim sistemi var. Tabii bu eğitimin sonucunda yetişen insanlar eğer başka bir yerden imani bir eğitim destek alamıyorlarsa böyle darwinist birlikten ziyade bireyselciliğe giden sadece kendini kurtarmaya çalışan kapitalist, darwinist bir zihniyetle dünyaya bakış açıları gelişiyor. O zaman sosyal sorunların artışma, suç oranlarının artışması, işte hatta başka kendine ülke kurmak isteyen, hani bölücülüğe kadar giden, birçok şeye kadar giden sebeplerin başında yer alıyor. O yüzden eğitimin içeriği de çok önemli.
Önemli.
Dolayısıyla hem ülkemizde hem İslam ülkelerinde bir eğitim sisteminin içeriğinin belirlenmesi, yani belli bir çerçevede ve doğru bir çizgide bir belirleme yapmak gerekiyor herhalde.
Doğru, tabii. Yani bu problemler ortak. Hepimizin milli problemler. Ve bunun tabii en çok da bilincinde olması gereken sivil toplum örgütleridir. O bakımdan dikkat ederseniz Türkiye'deki en büyük sivil toplum örgütleri eğitimle alakalı olanlardır. Ve sağlıkla alakalı olanlardır. Bu konuda ülkemiz örnek bir ülkedir. Özellikle eğitim konusunda çok güzel okullar vardır. Bu kuruluşların kurmuş olduğu çok güzel okullar vardır. Bunlar hem ilim öğretirken hem de dini bilgiler konusunda da belki biraz daha fazla eğitime destek olmaktadırlar. Sizin dediğiniz gibi tam donanımlı olabilmek için hem dünyayı çok iyi bilmek lazım hem ahireti çok iyi bilmek lazım. Yoksa yarım kalıyorsunuz. O bakımdan bu tam donanımlı okulların da gençliğimizin yetişebilmesi için bu tip okullara ihtiyaç vardır. Hükümetimizin de bu konuda çok yoğun çabaları vardır. Dediğim gibi eğitim konusunda bir takım haksızlıkların giderilmesi açısından meslek okullarının, bu meslek okullarının yanında imam hatip liselerinin de itibarının geri verilmesi konusunda ve orada okuyan çocuklarımızın haklarının geri verilmesi konusunda çok güzel adımlar yapılmıştır. Şimdi yeni bir sistem de çıktı. Milli Eğitim'in 4+4+4 sistemi. İnşallah bu da faydalı olacaktır. Yani Türkiye'de ve İslam dünyasında eğitimin süresini ve kalitesini mutlaka artırılması lazımdır. Ki bu Türkiye'de başladı.
Evet.
4+4+4 ile başladı. Demek ki sürenin kısalığı hepimizin ve hükümet üyelerimizin de Sayın Başbakanımızın da dikkatini çeken bir konu olduğu için sürenin uzatılması konusunda yoğun çabalar vardır. Altyapı hazırlıkları konusunda, okulların inşası konusunda, yeni okulların yapılması konusunda hem hükümetimizin çok yoğun çabaları var, hem sivil toplum örgütlerinin var, hem de hamiyetperver halkımız konusunda bu konuda ciddi çabalar var. Biz tabii ümit ediyoruz ki bu çabalar diğer İslam ülkelerine de örnek teşkil etsin. Onlar da eğitime yeterli desteği versinler, ehemmiyeti versinler ki bu ülkelerde dünya liginde üst sıralara çıkabilsinler. Çünkü eğitim olmadıktan sonra ekonomi de olmuyor. Ekonomiyi meydana getirebilecek, oluşturabilecek, katma değeri oluşturabilecek insanlar da eğitimli insanlar tabii bildiğiniz gibi. O bakımdan ben hep onu söylüyorum, temelinde, bu işin temelinde eğitim var diyorum ve eğitim konusunda da biz sivil toplum olarak elimizden gelen çabayı göstermeye gayret ediyoruz. Sizin de tabii bu konuda çok büyük şeyiniz var, dediğiniz gibi müdahaline karşı, yaratılış teorisine karşı çok yoğun bir mücadeleniz olduğunu biliyorum. Hala eğitim literatüründe bundan bahsedilmesi bile çok kötü bir şey yani. İnsanların Allah'ın yarattığı değil de maymundan gelen bir tür olduğu hala konuşuluyor olması 21. yüzyılın bilgi çağına bir kere yakışmıyor yani. Her şeyden evvel bugün bilgi çağındasınız. İnsanlar her bilgiye çok daha rahat ulaşabiliyorlar. Bütün bilgiler internette bir tuşun başında. Bir tuşa bastığınız zaman bütün bilgiler geliyor. Artık çağımız bilgi çağına geçti. Sanayileşmeden bilgi çağına. Bilgi çağına bu kadar içinde olduğumuz bir dönemde hala bu safsataların tartışılıyor olması bile çok kötü bir şey tabii.
Evet, o yüzden o temel bir konu olduğu için yani insanı yetiştiren, zihniyetini, inançlarını oluşturan temel bir konu olduğu için, bütün hayatını etkileyen konu olduğu için daha çocukluktan gelen eğitimde mutlaka o konuda bir düzenleme yapmak gerekiyor. Sonra sen niye bölücü oldun, sen niye terörist oldun, sen niye zalim oldun dediğinde adamın bana böyle eğittiler derse o zaman bizim kendimize bakmamız gerekiyor. Şu konuda tabii ki çok haklısınız. İslam dünyasındaki her ülkeye Türkiye bir model. Evet. Aslında her konuda bir model. Onlar bizi lider olarak görüyorlar. Yani biz kendimiz liderlik iddiası
değiliz tabii.
Değiliz biz. Değiliz, evet. Yani hadim, yani hizmetkar olarak geçmişte yüzyıllarca Osmanlı'yla bunu yapan bütün Müslümanlara dünyada ki diğer din mensuplarına da öyle. Yani onları sahiplenen, haklarını veren, ibadet özgürlüğü, düşünce özgürlüğü bunları veren, rahat yaşamasına sebep olan büyük bir imparatorluğun mirasçısıyız. O yüzden bütün İslam ülkeleri, bütün Müslümanlar da bizi doğal lider olarak gördüklerinden hakikaten Türkiye çok iş düşüyor ve dediğimiz gibi bu birlik kurma yolunda da yine öncü olacak yine Türkiye'dir.
Tabii yani bu hem ülkemiz açısından hem de sivil toplum örgütleri açısından vazgeçilmez bir şeydir. Ve bu konuda dediğim gibi ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu İslam Dünya STK'lar Birliği'nin kurulması da bu ittihadın, bu birlik beraberliğin teşekkül ettirilmesi amacıyla yapılan bir şeydir. Ve bunun meyvelerini de görüyoruz, veriyoruz. Tabii dinimiz çok yüce bir din. en büyük din, en son din, en mükemmel, en gelişmiş din. Dinimizi de çok iyi bilmemiz lazım tabii bizim. Yani beşeri ilimler kadar dinimize de aynı ehemmiyeti göstermemiz lazım. Şayet bu ikisini gerçekleştirebilip harmanlayabilirsek biz ideal ve tam donanımlı insanlar olabilir ve dünyada söz sahibi olabiliriz. Bugün eğitimle olan çalışmalar neticesinde dünyada birçok ülke hep öne geçiyor, görüyorsunuz. Teknolojide üstün olan ülkeler, dünyada lider ülkeler, gelişmiş ülkeler, yani bilgi çağını yakalayan ülkeler ancak bu dönemde söz sahibi olan ülkeler oluyorlar. Şayet siz bu konuda geri kalırsanız emir alan ülke, onlardan direktif alan ülke konumuna düşüyorsunuz. Onlardan hizmet alan, onlardan bilgi alan, onlardan emtia alan, her şeyi alan ülke konumuna geliyorsunuz. Halbuki bizim tam tersi bir durumumuz olması lazım. Bugün İslam ülkeleri, İslam dünyasına mensup olan ülkeler çok daha gelişmiş ülkeler olmalı idi. Niye? Çünkü bunlar ayrıcalıklı ülkeler. Allah bu ülkelere imtiyazlar vermiş, çeşitli avantajlar vermiş. İşte dünya enerji havzalarının %60'ından fazlası bu ülkelerde. Dünyadaki metallerin, madenlerin çok önemli bir kısmı gene bu ülkelerde. Çok önemli kavşak noktalarında. Fakat bakıyorsunuz bütün bu yeraltı zenginliğine rağmen eğitimsizlik yüzünden ve iyi yönetilememesi yüzünden İslam dünyası çok gerilerde. Bugün işte radikal İslam'dan bahsediliyor. İslamiyet böyle tanınıyor. Radikal İslam'la tanınıyor. Bir İslamofobya mevcut. İslam deyince akla terörizm geliyor. Bütün bu yanlış bakışı değiştirmemiz lazım. Yani biz sivil toplum örgütü olarak zaten İslam Dünyası Tekrar Birliği olarak da kuruluşumuzun gayelerinden bir tanesi bu birlik ve beraberlikle İslam dünyasındaki sivil toplum örgütleri bir araya getirerek gerek Müslümanlara gerek İslam'a yapılan saldırıları da önleyebilmek, İslam'ın sesini, Müslüman sesini daha gür bir şekilde daha önemli platformlarda duyurabilmek. Bugün bilindiği gibi böyle bir ön yargı maalesef var İslam dünyasında. İslam dünyasına karşı bir ön yargı var. Bu bazen bilinçli bir şekilde yapılıyor, bazen de bilinmeden yapılıyor. Çünkü insan bilmediğinin düşmanıdır. Gerek Müslümanlar, gerek İslamiyet tam olarak bilinmiyor. Halbuki dünya nüfusuna baktığınız zaman neredeyse dünya nüfusunun 1/4 Müslümanlardan müteşekkil. Ama Müslümanlar arasındaki bu birlik beraberliğin olmaması, dağınık olması, cehaletin son derece yüksek olması hem kendi bilinirliğimizi tam olarak anlatmamıza engel oluyor, hem de kaynaklarımızı maalesef yeteri kadar kullanmamıza engel oluyor. İnşallah bundan sonra gerek Türk hükümetimizin, bizim hükümetimizin çalışmaları, Sayın Başbakanımızın yoğun çalışmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmaları hem de sivil toplum örgütlerinin çalışmaları İslam dünyasındaki bu değişime ön ayak olacaktır diye ümit ediyorum ben.
İnşallah. Şimdi sizin İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği kelimelerine şey yapınca başta İslam var, sonunda birliği var. Evet, esasında tabii, ana tabii. Fikri tabii, tabii. Zaten İslam Birliği.
Evet.
Ortada vicdani bir durum da var. Yani eğitimsizlik, geri kalmışlık, evet. Ekonomik ve sosyal ilerlemeyle hepsinin önünde Afganistan'da 2 milyon şehit var. Irak'ta hakeza.
Suriye'de
çocuklar, Suriye'deki şu anda durum. Yani şu anda Müslümanların toprakları mezarlık haline gelmiş.
Evet.
Şehadetten. Bizim acilen vicdani olarak bu durumu düzeltecek zaten köklü bir çözüme ihtiyacımız var. Bizim burada bu masada konuştuğumuz programımızın adı İttihat İslam. İşte gerçek köklü çözüm.
Evet.
Yani hem teröre köklü çözümdür ülkemizdeki ve diğer hem radikalizmi kökünden yok edecek bir sistemdir. Hem insanların cehaletini hem evet. Savaşları durduracak, kanı durduracak, bütün acil olan ihtiyaçları karşılayacak bir İslam bir merkez olacak. Bütün sorunları halledecek köklü çözümlerle. En köklü çözüm günümüzde bu gözüküyor.
Evet, tabii. Yani bunu gerçekleştirmek de zor değil aslında. Fakat maalesef dediğim gibi bazı siyasi durumlar, bazı ülkelerin, siyasilerin bakış açısı, o yöneticilerin bakış açısı böyle birlik ve beraberliği engelliyor. Bugün mesela eğitimden bahsettik. Ekonomiye de baktığınız zaman İslam dünyası arasındaki ticaretin de çok yoğun olmadığını görüyoruz. Yani %12'lerde birbiriyle olan ticaret işte %16'lara falan çıktığı söyleniyor. Hala gene bir bu konuda da şeyler var, çekinceler var birbiriyle alışveriş konusunda, ticaretin geliştirilmesi konusunda. Halbuki dediğimiz gibi bu birlik ve beraberliğin olabilmesi için ekonomik birlik ve beraberliğin de gerçekleşmesi lazım. Yani İslam Birliği dediğiniz, ittihat ve birlik beraberlik dediğiniz zaman nasıl olacak bunlar? Yani bu birlikteliğin de ekonomik birliklerin de gerçekleşmesi lazım. Niye kaynaklarımızı başka yerlere gönderelim? Bize silah doğrultana mı kaynaklarımızı vermemiz lazım? Yoksa bu birlik beraberlik içerisinde olan ülkelerin içerisinde mi kalması lazım? Bu katma değerin. Bu konuda da maalesef çok gerilerdeyiz. İstediğimiz gelişmeyi sağlayamıyoruz. Mesela İslam İşbirliği Teşkilatı da başında uzun süreler ikinci defa seçimle iş başına gelen bir Türk var, Ekmelettin İhsanoğlu. Onun da yoğun çalışmaların olduğunu görüyoruz. Ama maalesef istediğimiz seviyede bir gelişme yok. Bu konuda da sivil toplum örgütlerimiz çok gayret ediyor. Sürekli olarak bu ilişkilerin geliştirilmesi konusunda toplantılar düzenleniyor, fuarlar düzenleniyor. Mesela MÜSİAD'ın 2 yılda bir yapmış olduğu fuarlar var. Bir sene yurt içinde, bir sene yurt dışında yaptığı International Business Forum diye, IBF diye bir kuruluş var. Onun yapmış olduğu çalışmalar var. Diğer sivil toplum örgütlerinin yapmış olduğu çalışmalar var. İşte TUSCON gibi. Çok uluslararası çalışan ve ticaretin gelişmesini hem İslam ülkesi ülkelerle hem de diğer ülkelerle gelişmesine katkıda bulunan kuruluşlar var. Tabii bu işin esasının dediğim gibi gene sivil toplum örgütleri olması lazım. Hükümetlerin bazen başaramadıklarını sivil toplum örgütleri başarıyor. Bu birliğin ve beraberliğin kurulmasında bence hükümetlerden çok sivil toplum örgütlerine daha çok iş düşüyor. Bu gelişmeyi, birlik ve beraberliği temin etmek için faaliyette daha da çok arttırmak lazım. Bu kuruluşların sayısının daha da çok artması lazım. Bu gelişlerin daha hızlanması lazım. Şimdi eskiden mesela ben biliyorum İslam dünyasında sivil toplum örgütleri pek gelmezdi ama şimdi Türkiye çok sayıda sivil toplum örgütü geliyor. Birbirlerini ziyaret ediyorlar bunlar. Birbirleriyle uyum içerisinde çalışmak konusunda, bir sinerji oluşturmak konusunda çok yoğun bir faaliyet var. Bunu görüyoruz, çok memnun oluyoruz. Tabii bunlar bir anda olabilecek şeyler değil yani. Bunlar hemen bir sivri değnekle tamam yaptık ettik yok. Zaman alacak şeyler. Türkiye'de de biliyorsunuz bir normalleşme süreci başladı şimdi. 10 yıldır gözle görülen çok güzel gelişmeler var. Bugün 10 sene hayal edemediğimiz bazı değişiklikleri gerçekleştiriyorlar burada. Güzel gelişmeler var. Tabii bunlar bizde olurken yurt dışında da bu tip faaliyetlerin olmasını biz sivil toplum örgütleri olarak çok canı gönülden arzuluyoruz. Yani bu değişiklikler keşke o ülkelerde de bir an evvel olabilse diye. Ama tabii o bir zaman alacak. Hemen bir anda olacak bir şey değil. İşte bu Arap Baharı ile başlayan değişikliklerin devam etmesi lazım. Bazı ülkelerin bunu görerek kendiliğinden bu normalleşme sürecine kan akıtmadan gitmesi lazım. Mesela Suriye'deki olaylar bahsettik. Keşke bunlar hiç olmasaydı. Bu Arap Baharı'nın getirdiği değişiklikleri bu ülke kendisi yapabilseydi. Normalleşme sürecine, seçimle iş başına yeni birilerinin gelebilmesini teşvik etseydi baştakiler keşke. Ama maalesef bunlar çok uzun sürüyor. Bazen de geç oluyor ama artık bu süreç başladı. İnşallah Allah'ın izniyle devam edecek gibi gözüküyor.
Doğru. Allah'ın izniyle kaderde birlik var. Evet. Çünkü Cenab-ı Allah onu vaat etmiş yani Müslümanlara. Evet. Bir kere İslam'ın dünyaya hakim olacağını vaat etmiş. Nur suresi 55. ayette yeryüzüne İslam'a hakim kılacağını
evet.
vaat etmiş Cenab-ı Allah. Ve başka ayetlerde de var bu. O yüzden biz bir anlamda genel anlamda Allah bize kaderi bildiriyor. Ve Müslümanların birlik olacağı da ondan sonra Üstad Hazretleri, Bediüzzaman Hazretleri de bu çağın en önemli farz vazifesi İttihat-ı İslam'dır.
Evet.
Yani acil hakikaten biz onu yaşayarak şimdi görüyoruz. Dolayısıyla Müslümanlar bir ve beraber olacak. İnşallah İslam dünyaya hakim olacak. Buna tabi Allah'ın vesile kılacağı kişiler, olaylar bunlar da olacaktır Allah'ın izniyle. Çünkü her zaman manevi önderler evet. de bu Allah'ın adetullahında olan bu. Yani mutlaka bir manevi önder oluyor. Ve onunla birlikte tabii, İslam dünyası ihya alıyor inananlar.
Tabii, doğru.
Yeniden. İnşallah o günlere yakınız. Tabii biz o sürecin içinden geçtiğimiz için o süreci sancılı olarak hissediyoruz ama bir doğum sancısı olarak bunu addediyoruz tabii. Çünkü dediğiniz gibi 99 yıllarındaki Türkiye ile 2013 evet. yılındaki Türkiye
çok farklı.
Çok farklı.
Tabii çok
ve
farklı.
Hakikaten İslam dünyası da farklılaşıyor. Başındaki diktatörleri evet. Cenab-ı Allah alıyor. Yerine şimdi henüz oturmayan demokrasiye gidiş yolunda hareketlenmeler var. O da Türkiye'nin öncülüğünde yine inşallah sükunete ve
inşallah
birliğe doğru ilerliyor.
Şimdi tabii bunu halklar görüyor, bu değişimi görüyor. Biz gittiğimiz ülkelerde birçok ülkeye gidiyoruz, ülkelere ziyarette bulunuyoruz. İşte yönetim kurulu toplantılarımızın bir kısmını orada yapıyoruz, bir kısmını Türkiye'de yapıyoruz. Gittiğimiz zaman tabii oradaki halkla temasımız, sivil toplum dediğimiz halk zaten temasımız oluyor ve onlar tabii Türkiye'deki bu değişimi büyük bir hayranlıkla, büyük bir şaşkınlıkla izliyorlar. Hükümetleri de izliyor, kendileri de izliyor. Ve böyle bir şeyin başarılabileceğini görmekten mutlu oluyorlar tabii. Yani demek ki kendi ülkelerinde de aynı değişim süreci yaşanabilir. Çünkü bu ülkelerde neticede Türkiye 10 senede nereye geldiyse bu ülkelerde de aynı altyapı var, gelebilir. Bunlar da gelebilir. Demek ki iyi yönetim, yani Müslüman dünyasında, İslam dünyasında Müslümanların en büyük sıkıntısı ne dedik? İyi yönetim olmaması. İyi yönetim. Yani iyi devlet adamına ihtiyaç var burada. Bugün demek ki Türkiye'de yönetime gelen birileri, kaliteli birileri Türkiye'yi bir yerden alıp bir yere getirebiliyor. Demek insan bunu yapabiliyor, başarabiliyor. Halbuki 10 sene evvel Türkiye'ye baktığımız zaman ekonomik manada da çöküntüde olan bir ülke vardı. Kurum ve kuruluşları olan fakat çalışmayan bir ülke söz konusuydu. Çok çifte standartların yaşadığı, temel hak ve özgürlüklerin olmadığı, kızların üniversiteye alınmadığı, başörtülü kızların, mezun olanların hiçbir devlet dairesine çalıştırılmadığı bir ülkeydi. Büyük bir vesayet vardı Türkiye'de. Gerek askeri vesayet olsun, gerek yargı vesayet olsun. Bir oligarşik, bürokratik oligarşi vardı. Demek insan istediği zaman bazı şeyleri değiştirebiliyor. Bu da çok uzun bir süre değil aslında. 10 sene dediğimiz zaman da aman aman çok uzun bir süre değil. Şimdi geldiğimiz noktada bu takım bu şekilde çok güzel gelişmeler var. İnşallah daha da tabii iyi olacak. Gene de her şey bitmiş değil. Her şey çok mükemmel de değil. Daha yapılması gereken bir sürü şey var. İşte bunlardan bir tanesi şimdi bir Güneydoğu'daki sorunlarla alakalı olarak bir normalleşme süreci inşallah başlıyor. 30 yıldır Türkiye'de bir terör vardı. Bir sorun vardı, yaşanıyordu. İnşallah ümit ediyoruz. Hükümetimizin çok yoğun çalışması, sivil toplum örgütlerinin çalışmalarıyla orada da bir normalleşme süreci başlayacak. Belki bu 30 yıllık kronik sorun çözülecek. O zaman Türkiye tabii çok daha sıçrama yapacak. Çok daha iyi yerlere gidecek. Kaynaklarını çok daha verimli kullanabilecek. Çünkü bu 30 yıl süre içerisinde belki 500 milyar dolar en azından, belki daha fazla bilemiyorum. çeşitli şekilde bu terörle vasıtasıyla heba oldu gitti. Halbuki bu yüksek miktarlı bedel Türkiye'nin kaynakları için kullanabilseydi, Türkiye'nin geçmesi için kullanabilseydi bugün çok daha farklı bir Türkiye ile karşı karşıya olabilirdik. Ama tabii zararın neresinden dönersek kârdır diyoruz. İnşallah bu gerçekleşecek, bu değişim süreci, bu yenileşme süreci, normalleşme süreci Türkiye'de gerçekleşecek ve Türkiye bu şekilde kendi iç sorunlarını çözmüş olan bir ülke olarak belki çevre ülkelere çok daha faydalı olabilecek. Yani Türkiye bu ülkelere hani faydası dokunurken kendi sorunları da vardı. Bazen hani önce sen kendi sorununu hallet, ondan sonra bize gel denilebiliyordu. Şimdi inşallah bu sorunlar da çözülecek. O zaman Türkiye'nin liderliği daha da katlanarak tescil edilmiş olacak diye ümit ediyoruz.
IMF'ye borç verecek hale geldik değil mi?
Evet tabii yani doğru. Yani 30 milyar dolarlardan.
Bu Allah'ın bereketi. Yani evet. Ülkemiz üzerinde Allah'ın bereketi. Çünkü imanlı insanlar dediğiniz gibi yani yönetimde bu ruh.
Evet.
Fakat oraya getiren de milletimiz, imanlı milletimiz.
Evet tabii.
Şunun için söylüyorum. Temel konu iman. Yani imanlı bir iktidar ancak imanlı milletle evet. olabiliyor. Milletin imanı arttıkça sosyal siyasi güzellikler gelebiliyor. Dolayısıyla halkımızın işte son 30 yıldan beri aynı zamanda bir anlamda açık üniversite gibi imani konularla, bilimsel gelişmelerle eğitilmesi şimdi o yeni jenerasyonun, gençlerin ve yine bir evvelki jenerasyonunda hepsi dahil olmak üzere imanını arttırdı. Ya bu istatistiksel bir durumda evet. aynı zamanda. 1970'lerde örneğin Darwinizme inanma %50 oranındayken şimdi %15 durumlarında, %90'ın üzerinde Allah'a inanma oranı var.
Evet.
Her şeyin temelinde iman var. O imanla ancak o nimetler, o güzellikler oluyor. Bu dönemin, ahir zamanın bir mehdiyet ruhundan gelen bir üstlerimizde Allah'ın bir bereketi var. Yani bunu ekonomide de görüyoruz. Evet. Sosyal gelişmelerde de, insan haklarında da, diğer özgürlüklerde gelişmesinde de görüyoruz. Bu ruh Avrupa'da bu gerileme varken bizde bu şekilde bir ilerleme.
Çok doğru tabii.
Bu bereketten tabii. kaynaklanıyor.
Türkiye tabii bugün lafınızı bölüyorum.
Estağfurullah.
Türkiye bugün Avrupa'nın en güçlü ekonomilerinden bir tanesi. Daha düne kadar hasta adam muamelesi gören Türkiye bugün 152 milyar dolar ihracatı olan, 240 milyar dolar ithalatı olan dünyanın 17. büyük ekonomisi ve Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi. Bütün dünyadaki gelişmiş ülkeler Avrupa dahil olmak üzere küçülürken Türkiye ekonomisi büyüyor. %7'ler, 8'ler, 9'lar oranında büyüyor. İşte geçen sene alınan bir takım tedbirlerle ithalatın kısılması, ithalatın oran düşürülmesi konusunda alınan tedbirlerle bu büyüme 2.2'ye düştü ama gene de baktığınız zaman Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi. Almanya'yı bir tarafa bırakırsanız bugün İtalya'da çok büyük sıkıntılar var, İspanya'da çok büyük sıkıntılar var. Yunanistan'ın hali meydanda. İşte Güney Kıbrıs dedikleri gene Avrupa Birliği ülkelerinden tabii. bir tanesi. İflasın eşiğinde. Hepsi güç şartlar altında hayatını devam ettirmeye çalışıyor ama Türkiye'si dediğiniz gibi IMF'e borç alan ülke kurumu konumundan borç veren ülke konumuna gelen bir pozisyonda şu anda. Şükürler olsun. Tabii bunları dediğim gibi 10 sene evvel hayal etmek bile mümkün değildi. Bugün bunu yaşayabiliyoruz. Bu da tabii inançlı insanların sayesinde, sizin de söylediğiniz gibi iman, inanç bunlar çok önemli şeyler. Evet. Türk halkı tabii çok inançlı, çok imanlı. Fakat bazıları belki bilinçsizliğinden, bilgisizliğinden olsa gerek bazı şeylere hayır diyebiliyor. Bile bile hayır diyebiliyor. Bunların da oranının değiştiğini görüyorsunuz. Yıllarca Türkiye'yi oyalayanlar, işte şeriat geldi, şeriat geliyor, şu olacak, bu olacak diyenler bugün ne durumdalar? Fakat o inançlı kesim Türkiye'yi ne duruma getirdi? Buna şükretmek lazım. İnançtan hiçbir şey kaybedilmez. Çok şey kazanılır. Yeter ki insanımız inançlı olsun ve de bilgi çağına hazırlıklı olsun. Tabii bilgi çağını da dediğimiz gibi inanç ve beşeri ilimler. Bunları meczettiğimiz zaman, birleştirdiğimiz zaman hem biz Türkiye olarak çok kendimizi geliştiririz. Diğer ülkelere örnek, model ülke olabiliriz. Hem de İslam dünyasının da gelişmesine katkıda bulunabiliriz. Bu da çok önemli bir şey. Türkiye'de bu altyapı var, Allah'a şükürler olsun. Ve bunu da başarma yolunda hızlı adımlarla gidiyoruz. İnşallah mesela 2023 yılında hedefimiz nedir? 500 milyar dolar ihracatla dünyanın 10. büyük ekonomisi. 25 bin dolar kişi başına gelir hedefliyoruz. Bugün 10 bin, 11 bin dolar olan kişi başı milli gelirin 2023 yılındaki, 2023'ü de 12 senemiz var. Çok uzun bir süre değil. İnşallah bütün kurum ve kuruluşlarımızla birlikte buna hazırlık yapmamız lazım. Sanayicimizle, tüccarımızla, iş adamlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle 2023 yılını hedef aldık ve bu 500 milyar, 150 milyar dolarlık ihracat hedefimizi inşallah 500 milyara çıkartmak için çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ve bunu da bütün ülkelerin yapması için ön ayak oluyoruz. Tabii özellikle İslam dünyası, ki bizim ilgi alanımız budur, İslam dünyasıdır. İslam dünyasında da bu gelişmelerin gerçekleşmesi için hem hükümet olarak hem sivil toplum örgütleri olarak çok özverili bir şekilde çalışıyoruz. Bu gelişmişliği, Türkiye'nin bu gelişmişliğini, bu değişimini diğer ülkelere de uygulatmaya çalışıyoruz açıkçası.
İnşallah, evet. Bizim hem üzerimize düşen bir farz vazife, Allah'ın bize ayette emrettiği bir konu, birlik konusu. Şeytandan Allah'a sığınırım, siz birbirinizin velisi olmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne ve bozgunculuk çıkar diyor. Biz bütün Müslümanlar birbirimizin velisi olmak, birlik ve beraber olmak isteğindeyiz. Çünkü kardeşlerimiz mecburuz. Çünkü gereklilik bu. Bizi daha evvel bölmüşler suni olarak. Değil mi? Yani sınırları suni olarak yapmışlar. Biz hep beraber, daha evvel Museviler de, yani o topraklarda da herkesi huzurla Filistin'de yaşatırken, her yerde o huzur varken bölmüşler, parçalamışlar, ayırmışlar birbirinden Müslümanları. Evet, ayırınca da zayıf düşmüş, güçsüz düşmüş ve bilinen şu andaki kötü durumlar ortaya çıkmış. Bunu tekrar düzeltmenin net, kesin çözümü tekrar Müslümanların kardeşlik ruhuyla birlik ve beraberlik içinde olması Allah'ın izniyle. Ona da 2023'te bunun bir hedefidir olarak görüyorum ben.
İnşallah, inşallah. Tabii yani Türkiye güçlenirse, toparlanırsa, bu hedefleri yerine getirebilirse bu dediğiniz işleri yapması çok daha kolay olabilir. İslam ittifakının, birliğinin, ittihadının teşekkül ettirilmesi, gerçekleşmesi konusunda çok önemli roller üstlenebilir. Şu anda bile bunu yapıyor zaten, ama şayet bu 2023 hedeflerini biz gerçekleştirdiğimiz zaman böyle bir birlik ve beraberliği İslam ittihadında gerçekleştirmemiz çok daha kolay olacaktır. Çünkü o ülkelerin Türkiye bakışı da çok daha farklı olacaktır. Hükümetlerin bakışı, halkın bakışı Türkiye örnek olarak alacaklardır. Onlar da iç dinamiklerini harekete geçirerek, madem bu olabiliyor biz niye olmayalım diye böyle bir yarışın içine gireceklerdir. Burada tabii dediğiniz gibi önderlere çok ihtiyaç var. Onların mevcudiyeti bizim için çok önemli. İnşallah Türkiye'de olduğu gibi bu ülkelerde de bu şekilde önderler çıkar. Ki bunlar, bu kanaat önderleri aslında var. Yeter ki bunlara fırsat verilsin. Burada tabii dediğim gibi sivil toplum örgütlerine de çok büyük iş düşüyor. Yani bu değişimin gerçekleştirilmesi hükümetlerden ziyade sivil toplumun işidir. Bilinçli insanların işidir. İşte biz gittiğimiz yerlerde bu bilinci vermeye çalışıyoruz açıkçası. Bu bilgi ve beraberliğimizi, bilgi birikimimizi, tecrübelerimizi onlara aktarmaya çalışıyoruz. Onların da bundan istifade etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun gerçekleşmemesi hiçbir sebep yok. Bugün dediğiniz gibi Avrupa Birliği diye bir ülke mevcutsa, 27 tane irili ufaklı ülke bir araya gelip böyle bir birliği kurduysa ki dediğiniz gibi bu da ekonomik birlik olarak başladı. Önce kömür birliği, sonra ekonomik birlik, sonra Avrupa Birliği haline geldi. Bugün 27 tane ülke var. Türkiye'de tabii bu Avrupa Birliği'ne girmek için yoğun bir çaba içerisinde. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Biz de bir tarafımız Avrupalı, bir tarafımız Doğulu. İki kıta arasındaki ender ülkelerden bir tanesiz, belki tekiz yani. Böyle iki kıta arasında hem Avrupa arasından, Avrupa'da hem Asya'da olan iki, bir ülke yok, başka bir ülke yok. Bunun avantajlarını da tabii bizim yaşamamız lazım, yaşatmamız lazım. Bir tarafımız doğuya bakarken bir tarafımızın batıya bakması lazım. Tabii İslam dünyası için bu çok önemli bir şey. Yani hem doğuda olan hem de batının içerisinde olan bir ülkenin mevcudiyeti İslam dünyası için çok önemli. Çünkü aynı zamanda biz bir ayna görevi de göreceğiz. Batının aynası olarak Türkiye onları da aydınlatacaktır. Batının gelişmişliğini aynı şekilde bizim alıp, bizim de onların seviyesine gelip onlardan aldığımızı da doğuya aktarmamız lazım. Bugün zaten kuvvetler dengesine baktığı zaman batıdan doğuya doğru bir kayış var. İşte en güçlü ekonomiler artık batıdan ziyade doğuya geçmeye başladı. Çin bunlardan bir tanesi. Çok büyük bir ekonomisi, dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi haline geldi. Asya ülkelerinde gene böyle ülkeler mevcut. Türkiye gibi. Türkiye'de gelişmiş G20 dediğimiz gelişmiş ülkeler içerisinde bir tanesi. Türkiye, Endonezya, Suudi Arabistan, 3 ülke G20 arasında. İnşallah bu İslam ülkelerinin sayısını daha da çoğaltmak mümkün. Tabii kendileri yapacaklar. Bizim de desteklerimizle, yardımlarımızla. İslam dünyası hak ettiği yerde değil, dediğim gibi. Çok daha iyi yerlerde olması lazım. Bugün 57 tane İslam ülkesinin bugünkü konumundan çok daha iyi olması için hiçbir sebep yok. Yani niye bu durumdalar? Bunun sebeplerini söyledik. İnşallah teşhisi yapıp çözüme geçmek lazım artık. Çözüm sürecine girmemiz lazım. Teşhiste herkes birleşiyor. Ne olduğunu biliyor. Çözüm konusunda da gerekli tedbirlerin alınmasıyla bugün bu birliğin tesis ettirilmesi, gerçekleşmesi hayal değil. Olabilir. Mutlaka olmalı da. Bu misyonu da belki Allah bize yüklemiştir. Türkiye'ye yüklemiştir. Sivil toplum örgütlerimize yüklemiştir.
İnşallah.
Bunun bilincinde olarak bu faaliyetlerimizi çok hızlandırarak devam ettirmemiz gerekiyor.
Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Böyle bir konuşma fırsatı bana tanıdığınız için ve başarılar diliyorum. Bizi izleyenlere de saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.
Lütfettiniz, şeref verdiniz. Evet, İttihat-ı İslam programımızın bugün sonuna geldik. Yeni bir programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.